Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu mikrofonlardan sizlere ulaşan yeni bir Zaman Tüneli programına hoş geldiniz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Rus çarı Büyük Petro, bir kısım tarihçilere göre Deli Petro, Deli lakabıyla anılan Petro, Piotr Rusça ismiyle 1725 yılında ölmüştür. Yerine geçenler, halefleri onun Türk düşmanlığı politikasına devam etmekte herhangi bir mahsur görmemişlerdi. Tarihlerimizde Lale Devri diye anılan Barış ve Sükun Devri, Patrona isyanıyla sona ermiş, Sultan 3. Ahmet tahtından, veziri ve damadı Nevşehirli İbrahim Paşa da başından olmuş, Osmanlı Devleti'ndeki düzen bozulmuştu. İşte bunu fırsat bilen Ruslar, gözlerini tekrar Karadeniz'e çevirmişlerdi. 1711'de Purut'ta yedikleri dayağı ve düştükleri hacil durumu çoktan unutmuşlardı. Fakat yalnız başlarına bir harbi göze alamıyorlar, müttefik arıyorlardı. O sıralarda Avusturya İmparatoru Karl, Bosna Hersek taraflarını ele geçirmek için münasip zemin ve zaman bekliyordu. İşte tam bu sırada Rus çariçesi Anna, Avusturya İmparatoru Karl ile anlaştı. 1733'te aralarında bir ittifak anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmanın hükümlerine göre, Ruslar birdenbire taarruza geçecekler. Bu sırada Avusturya araya girerek Türk hükümetini kandırmaya ve oyalamaya çalışacak. Harp hazırlıklarını tamamladıktan sonra o da ansızın hücuma geçerek Türkleri iki ateş arasında bırakacaklardı. Ruslar bütün süvari kuvvetleriyle 1736'nın 10 Nisan'ında fiilen Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar ve böylece harbe girilmiş oldu. Önce Kırım yakınlarındaki Azak Kalesi etrafını yağma ettiler ve ele geçirdikleri Müslümanları şehit ettiler. Bunun üzerine Babali, Mayıs'ın ikisinde Rusya'ya resmen harp ilan etti. Ordu, Haziran'ın 16'sında Davutpaşa sahrasından sefere çıktı. Bu sırada Azak Kalesi, 96 gün süren şanlı bir müdafaadan sonra düşman eline düşmüştü. Ruslar Mareşal Münih kumandasında Özi suyuna 2 saat mesafedeki Zaritsinka mevkiinde büyük kuvvetler toplamışlardı. Bu kuvvetlerden mühim bir kısmı Urkapı'dan Kırım'a girmişlerdi. Buradaki kale bir hafta kadar dayandıktan sonra düşmüş, Kırım Yarımadası'nın kilidi Urkapı Kalesi elden gidince de Kırım Rusların istilasına açılmıştı. Ruslar Kırım'ı bir çöle çevirdikten, medeniyet eserlerini, Ümran eserlerini yakıp yıktıktan sonra 1736 Temmuz'unda çekilip gittiler. Bu sıralarda Sadrazam Seyit Mehmet Paşa kumandasındaki ordu da hududa yaklaşmış bulunuyordu. Mehmet Paşa mevsimin geçmekte olduğunu düşündü ve ordu cephede kışlamak üzere kışlaklara dağıldı. Ordugah Dobruca'da Babadağ kasabasında kuruldu. Avusturya İmparatoru 6. Karl güya bir taraftan arabuluculuk rolü oynuyor, elçiler yolluyordu. Vezir-i Azam Mehmet Paşa mütereddittti. Saf ve temiz bir insandı. Avusturyalıların bu riyakar politikasını fark edememişti. Ancak Özi Muhafızı Yahya Paşa ve Bender Muhafızı Muhsinzade Abdullah Paşa vaziyetin vehametini sezdiler. Ve Serdar-ı Ekrem'e asker, top, erzak ve cephane yardımı yapması için müracaat ediyorlardı. Ancak Vezir-i Azam'ın akıl hocası Ketüda Osman Halisa Efendi, kış sebebiyle düşmanla çarpışılamayacağını düşünerek red cevabı veriyordu. Yahya Paşa, casusları vasıtasıyla Rusların 100.000 kişilik bir kuvvetle Özi Kalesi'ne gelmekte olduğunu ve barışın aslı olmayıp ordugaha gelen Avusturya elçilerinin yalan söylediklerini, eğer Özi Kalesi kuşatılırsa askerin az olduğunu, acele kuvvet gönderilmesi ricasını birkaç defa tekrarladı. Özi Kalesi aynı zamanda tamire muhtaçtı. Ancak Ketüda Osman Halisa Efendi, paşa sevdaya uğramasın, Tatarların sözüyle kendisine zahmet vermesin, sulh görüşmeleri tamamlanmak üzeredir, İnşallah sulh imzalanır, hepimiz döneriz sözleriyle Yahya Paşa'nın adamlarını geri çevirmişti. Halbuki Avusturyalıların barış görüşmeleri için yolda olduklarını bildirdikleri Rus elçilerinden henüz hiçbir haber yoktu. Vidin muhafızı İvaz Mehmet Paşa'dan gelen mektuplarda da Avusturya'nın barış tavassutunun Türk hükümetini ifal olduğunu, yakında o taraflarda harekete geçeceğini bildirmişti. Osman Halisa Efendi, İvaz Mehmet Paşa'nın adamına da Nemçe'nin ahdi bozmayacağına ben kefilim, paşa safasında olsun dedi. Yani Avusturyalılar sulhü bozmazlar, ben buna kefilim. Halbuki Avusturyalılar 1737'nin ocağında Ruslarla beraber savaşa girmek üzere yeni bir anlaşma yapmışlardı. Avusturya elçileri bu anlaşmayı gayet gizli tutarak barış oldu oluyor, şartlar şudur, şartlar budur diye oyalama siyasetlerine ve Türk ordusunun Tuna'yı geçmesine mani olmaya çalışıyorlar ve buna da muvaffak oluyorlardı. Nihayet Avusturyalılar yüzlerindeki maskeyi attılar ve 1737 yılının Temmuz'unda 3 büyük orduyla Bosna, Sırbistan ve o zaman Eflak denilen bugünkü Romanya üzerine harekete geçmişlerdi. Biz burada bu cephe harekatını size anlatacak değiliz. Maksadımız Özi'de yazılan Türk'ün kahramanlık destanıdır. Sevgili dinleyiciler, Özi, Dinyester Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada eski bir Türk kalesidir. Bütün müracaatlarına rağmen Vezir-i Azam'dan ve onun akıl hocası Ketüda Osman Halisa Efendi'den red cevabı alınca Yahya Paşa, Özi muhafızı Yahya Paşa artık yardımdan umudunu kesti ve işe koyuldu. Müdafaa hazırlıklarına girişti. kadın, erkek, çoluk, çocuk beraber çalışarak Özik Kalesi'ni tahkim etti. Sırtında bizzat taş taşıdığı günler olmuştu. Mahiyetindekiler, "Paşa baba, sen istirahat et, yoruldun, biz gayret ederiz," diye itiraz etmek istemişlerse de o razı olmamıştı. "Bu kale," diyordu, "benim namusum, şerefimdir. Onun için hiçbir fedakarlıktan kaçmam. Tek kişi kalsam bile düşmanın karşısına çıkarım. Moskov bunu böyle bilsin," diyordu. Bu sözünde samimiydi ve bunu yalnız Ruslara karşı değil, cihana karşı da ispat etti. Rus kumandan Mareşal Münih kumandasındaki 150 bin kişilik büyük bir Rus ordusu taarruza geçti ve 1737 yılının Temmuz ayının başlarında Özik kapılarına gelip dayandı. Yahya Paşa yardımcısına kale muhafızlarının mevcudunu sordu. 5000'e ulaşmaz cevabını alınca acı acı güldü. "Demek ki 15'e karşı birle dövüşeceğiz," dedi. Mareşal Münih kaleye bir elçi yollayarak beyhude yere kan dökülmemesi için teslim olmasını muhafız Yahya Paşa'dan istedi. Ancak Yahya Paşa bu talebi şiddetle reddetti. "Tarihe," dedi, "şanlı bir at yadigar edeceğiz," dedi. Sonra da "bir gün Özi'nin tarihini yazacak olanlar burada dövüşen kahraman Türklerdir, diyeceklerdir," cevabını verdi. Yüzden fazla muhasara topu kaleyi bir yangın yerine çevirmeye başlamıştı sevgili dinleyiciler. Top ateşi kesildiği zaman Yahya Paşa kaleden çıkıyor, misli görülmemiş bir cesaretle, bir kahramanlıkla düşmanın üzerine atılıyor. Efendim, Ruslara binlerce kayıp verdirdikten sonra kaleye dönerek ertesi günkü huruç hareketi için hazırlanıyordu. Rus generalleri bu hadise karşısında şaşırıp kaldılar. Mareşal Münih'e, "Bu adam bir mecnun, ne yaptığını bilmiyor," diyorlardı. Tecrübeli Rus mareşali mahiyetindeki generaller gibi düşünmüyordu. Karşı karşıya geldiği düşmanın cesaretini asla küçümsemiyor, takdir ediyordu. "Yanlış düşünüyorsunuz," diyordu. "Bu Türk paşası ne yaptığını, ne yapması lazım geldiğini çok iyi biliyor. Kendinize misal olarak onu alabilirsiniz. Bu adam," diyordu, "kelimenin tam manasıyla bir kahramandır." Yahya Paşa çıkış hücumlarını birkaç kez tekrarladı sevgili dinleyiciler. Kaleden her çıktığı zaman muazzam düşman ordusundan binlerce insan eriyip gidiyordu. Fakat talih birdenbire döndü. Düşman humbaralarından tutuşan evlerin ateşi ve bir humbara parçası kale cephaneliğine isabet etti. 10 bölük Türk askeri zabitleriyle beraber şehit düştü. Yahya Paşa gözlerinden yaşlar akıtarak, "Ya Rabbi, bana da şehadet müyesser et," diye dualar etti. Düşman su yollarını kestiği için geri kalan müdafiler 3 gündür ağızlarına bir damla su koymamışlar, takatsiz düşmüşlerdi. Temmuz'un 15'inde düşman ateşe ara verdi. Bundan faydalanan askerler de kalenin su kapısına gittikleri sırada Mareşal Münih'in yaptığı şiddetli bir hücumla Ruslar arkalarından kaleye girdiler. Yahya Paşa geriye döndü. 10.000'lerin üzerine saldırdı. Kılıç kılıca, bomba bombaya, kanlı ve korkunç bir sokak muharebesi başladı. Binlere karşı birle dövüşüyorduk. Bir an düşman şaşırır gibi oldu. Muhafız Yahya Paşa, mevcudu 100 kadar kalmış silah arkadaşlarından ileri fırladı. "Ben düşmana teslim olmam, hakkınızı helal edin," diye bağırdı. 5-10 adım ileride bir Türk bayrağı dalgalanıyordu. Onun altında hayatına son verecekti. Tabancasını çekti. Askerler feryada başladılar. Paşamız, serdarımız, bizi yalnız koma. Serdar ve paşa feryadını duyan Ruslar kendilerini toparladılar. Yahya Paşa son kurşununa kadar etrafına sıktı, ancak Rus askerlerinin eline düşmekten, esir düşmekten kurtulamadı. Kendisini derhal Mareşal Münih'in yanına götürerek vaziyeti anlattılar. Mareşal Münih kendisini itibar etti. Teselli edici sözler söyledi. Siz, dedi, vazifenizi yaptınız. Müsterih olabilirsiniz, dedi. Cesaretinize, kahramanlığınıza bütün Rus ordusu şahittir, dedi. Yahya Paşa asil başını elleri arasına aldı. Hayır, dedi. Vazifemi layıkıyla yapmış sayılmam, dedi. Ben burada değil, şehit olan arkadaşlarımın yanında olmalıydım. Ne fena talihim varmış, dedi. Mareşal Münih vaziyeti Çariç'e anlayabildirdi. Ve gelen emir üzerine Yahya Paşa'yı kendisiyle beraber esir düşen 24 kişilik maiyetiyle Petersburg'a gönderdi. Yahya Paşa Özi'den ayrılırken bir harabe haline gelmiş olan kaleye hüzünle baktı. Ve selama duran düşman askerlerinin arasından geçerken, "Ah Özi, benim şanlı kalem, şehitler diyarı Özi, seni yad ellerde bırakmayacağım," dedi. Sonra vakur adımlarla yürüyüp gitti. Evet, Yahya Paşa'yı ve Özi'nin kahraman şehitlerini minnetle yad ediyoruz.
Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, Osmanlı kaynaklarında Kıyamet-i Sugra denilen bir hadise var. Kıyamet-i Sugra, küçük kıyamet demek. Bu küçük kıyamet, Fatih Sultan Mehmed'in oğlu ve halefi Sultan II. Bayezid devrine tesadüf eden 1509 yılının 14 Eylül Cuma günü kopmuştur. Nedir bu küçük kıyamet? Bu küçük kıyamet, İstanbul'un fethinden 56 yıl sonra payitahtı yıkıp harabeye çeviren eşi görülmemiş bir zelzeledir. O kadar büyük bir zelzeleydi ki halk buna küçük kıyamet adını verdi. Bu zelzele 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan Cuma gecesi, yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oldu. Ve aralıklarla 30 ila 45 gün kadar sürdü artçılarıyla beraber. Sultan II. Bayezid, zelzeleler başlar başlamaz İstanbul'un muhtelif semtlerinde 400 kuyu kazdırdı. Ve işte bu kuyuların kazılmasından sonra İstanbul'daki sarsıntıların önü alındı. Bu müthiş zelzelede 5000 kadar insan yok oldu sevgili dinleyiciler. 109 cami yıkıldı. 1300 ev temelinden yıkıldı. İstanbul'un surları ve Topkapı Sarayı'nın birçok yerleri harap oldu. İstanbul ahalisi 45 gün kadar bahçelerde, açık yerlerde yattı. Padişah da saray bahçesindeki çatma odalarda yaşadı. Bu felaket sırasında birçok analar çocuklarını, aile fertleri birbirini kaybetti. O sırada Anadolu'nun başka yerlerinde de zelzeleler oldu sevgili dinleyiciler. Rivayete nazaran Çorum birçok yerleri yıkıldı ve ahalisinin 2/3 toprağa göçtü. Yine Rumeli'nde Gelibolu ve Silivri istikamlarıyla Edirne ve Dimetoka şehirlerinde de zelzele oldu ve bu şehirler harabeye döndü. İstanbul'un medrese, mektep, hastane, imaret, çarşı, su bendi vesaire gibi umumi binaları da harap olduktan başka denizin suları kabarıp İstanbul ve Galata surlarından aştı, birçok mahalleleri sular içinde bıraktı. Kasım sonlarında Sultan II. Bayezid İstanbul'un bu feci manzarasına dayanamayarak Edirne ve Dimetoka'ya gitti, ancak oraları da perişan bir halde buldu. İşte asıl dikkati çeken hadise bundan sonra başladı sevgili dinleyiciler. Derhal İstanbul'un yeniden inşaına başlandı. Ev başına 20'şer akçe toplandı. Anadolu'dan, Rumeli'den 77 bin işçi getirildi. Ve 3 bin de usta getirildi. Dolayısıyla tam 80 bin kişi şehrin yeniden imarına başladı. İşte bu tarihten itibaren zelzeleye karşı ahşap inşaat başlatıldı. Ve bundan sonra pek çoğumuzun hatırlayacağı gibi İstanbul'da sivil mimari hep ahşap evler üzerine kuruldu. Bu da bir başka felaketi beraberinde getiriyordu. O da yangın. Ancak bu zelzele o kadar büyük ve o kadar tesirliydi ki insanlar bunu düşünemedi. Ve taş kargir, Bizans'tan intikal eden taş mimarinin yerini ahşap mimari aldı. İstanbul'un yeniden inşaı ve tamiri 2 ay 4 gün sürdü sevgili dinleyiciler. Yani 65 gün sürdü ve 1510 yılının 1 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar büyük bir zelzele, İstanbul'un 2/3 harap eden bir zelzelenin eserleri 2 ay 4 gün gibi kısa bir zamanda ortadan kaldırıldı. Bu tamirden ve bu inşadan sonra İstanbul'un eskisinden daha güzel olduğunu kaynaklar rivayet etmektedir. Bu durum artık şehircilik bakımından Bizans İstanbul'unun sonu, Türk İstanbul'unun da başlangıcı demektir. Sevgili dinleyiciler, kazılar neticesi bulunan Viking gemilerinden anlaşıldığına göre, Vikingler gemilerinin gövde kısmını uzun ve dar, uç kısımlarını ise sivri olarak yapıyorlardı. Kare şeklinde tek ve büyük bir yelkeni olduğu halde yine de kürekleri vardı bu teknelerin. Baş kısımları yüksek, arka kısımları ise çıkıntılıydı. Milattan sonra 800 yıllarında yapıldığı zannedilen bir Viking gemisi var, Oseberg'de bulunmuş. Bunun baş figürü başını dikmiş bir yılan. Ve bu gemilerin 10 tane küreği olduğu görülüyor. Bu da nazar itibari alınırsa gemide bir savaşçı sayısı kadar da kürekçinin bulunduğu anlaşılıyor. Yine milattan sonra 1004 yılında yapılan bir Viking gemisi günümüze kadar intikal etmiş. Kral Knut'a ait Büyük Canavar adlı bir gemi bu. Hakikaten dev bir deniz canavarına benziyor. Vikinglerin bir de başka tür Hafskip adını alan gemileri var. Daha az kürekçi gerektiriyor. 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Gemilerin bu hususiyeti sömürgecilik maksadıyla çıkılan yolculuklarda Vikinglerin gemiye eşlerini, çocuklarını ve yiyecek stoklarını da almalarına imkan vermektedir. Sevgili dinleyiciler, eski Avrupa'nın kendine mahsus bir ahlak anlayışı vardı. Bu ahlak anlayışı ilim sahasında bile gösterilebiliyor. Mesela Tolo isminde bir Fransız seyyahı var. Bunun bir doğu seyahatnamesi var. Bu doğu seyahatnamesinde bizzat Tolo diyor ki, 1731 yılında yayınlamış, Avrupa'da diyor odalarından hiç çıkmamış bir takım yazarlar doğuya ait seyahatnameler yazıp yayınlıyorlar diyor. Yine meşhur Romanyalı tarihçi Yorga'nın bir kitabı var. Bu kitapta da yine Avrupa'da pek çok sahtekar seyyahın efendim hiç odalarından çıkmadan doğuya ait, Osmanlı ülkelerine ait seyahatnameler yazdığını, hatta bu sahte seyahatnameleri yazarken gerçekten oraları gitmiş görmüş olan kimselerin, seyyahların seyahatnamelerinden istifade ettiklerini, aynen buradan bazı hususları aldıklarını, bazı hususları ise hiçbir kaynağa dayanmadan, kendileri görmedikleri halde, başka yerde de okumadıkları halde tamamen muhayyelelerinden yazdıklarını bizzat Romanyalı tarihçi meşhur Yorga, Osmanlı tarihi adında çok kıymetli bir eseri olan Yorga kaydetmektedir. Bu tür kitaplar günümüzde de bol miktarda Türkçe'ye çevrilip gerek ülkemizde yayınlanıyor, gerek kendi dillerinde Avrupa'da yayınlanıyor. Bunların pek çoğunun sahte seyahatnameler olduğu ve ne Doğu ne de Osmanlı ülkesi hakkında doğru bilgiler ihtiva etmediğini nazar itibari almak lazım. Sevgili dinleyiciler, Rus tarihçilerinin büyük Petro, fakat bunun dışındaki tarihçilerin deli Petro diye andıkları Rus çarı Piotr, bir ara Kopenhag'a gitmişti. Ve Kopenhag'da meşhur bir kule vardır, oraya çıkmak istemiş. Danimarka kralı 4. Frederik de misafirlerine refakat etmiş. İki hükümdar kulenin tepesine çıkmışlar. Muhteşem bir Kopenhag manzarası. Kopenhag zaten kanallar şehri, Venedik gibi. Deli Petro, Çar Petro, Kral Frederik'e böyle yüksek bir kuleye çıkınca kendisini satmak, pazarlamak istemiş. Hemen yanındaki kazaklardan birine işaret etmiş, askerlerinden birine. Gel buraya demiş, bu kuleden atla bakayım aşağı demiş. Zavallı asker, Çar'ı selamladıktan sonra hiçbir tereddüt göstermeden kendisini aşağı atıvermiş. Ondan sonra Çar Petro mağrur bir şekilde krala dönmüş. Sizin demiş, böyle tebaanız, böyle halkınız var mı demiş. Kral Frederik zaten dehşete düşmüş bir halde, hayır demiş. Allah'a çok şükür ki benim böyle halkım, böyle tebaam yok demiş. Sevgili dinleyiciler, Amerika, efendim tarım, ticaret, sanayi ve servet sahasında gerçekten çok ileri bir durumdadır. Ancak kültür seviyesi bakımından Avrupa ile ve diğer ülkelerle kıyas edilemeyecek kadar iptidai bir durumda olduğunu kendi devlet adamlarının itirafıyla sabit. Vaktiyle memleketimize bir Amerikalı senatör gelmişti. Mimandarlığına da Robert Kolej öğretmenlerinden birisi verilmiş. Mimandar refakatinde senatöre Boğaziçi'nde bir vapur gezisi tanzim edilmiş. Vapur giderken çifte saraylar var Ortaköy'de. Orası gösterilip orayla ilgili malumat, izahat verilirken eski İran Şahı Mehmet Kaçar'ın tahttan indirildikten bir müddet sonra Fransa'ya geçmeden önce orada bir müddet oturduğunu söylemiş mimandar Amerikalı senatöre. Amerikalı senatör hemen cebinden not defterini çıkarmış, Türkiye hudutlarından İran topraklarına geçmiş olduğunu kaydetmiş. Zavallı mihmandar kendisine Boğaziçi'ndeki çifte sarayların İran toprağında olmadığını anlatıncaya kadar akla karayı seçmiş. Sevgili dinleyiciler, Tarihin kaydettiği en eski tüccar millet Kartacalılardır. Zaten Kartacalılarla Romalıların aman vermez mücadelesi de hep bu Kartacalıların Akdeniz ticaretine hakim olmalarından kaynaklanır. Neticede Kartacalılar Romalılara yenilmiş, ancak ticarette yine Romalılara yar olmamış, Kartacalıların stajyeri olan Fenikelilere, Fenikelilerden de Yahudilere intikal etmiştir. İşte bu Kartacalılar ilk çağların aman vermez tüccarlarıydı sevgili dinleyiciler. Enteresan bir metotları vardı. Nasıl ticaret yaparlarmış Kartacalılar? Gemici bir millet aynı zamanda. Akdeniz limanlarını dolaşıyorlar. Getirdikleri malları denizin kıyısına bırakıyorlar ve gemilerine çekiliyorlar. Oranın yerli halkı malları alıyor, yerine altınları bırakıyor. O zamana kadar Kartacalılar hiç sahile çıkmıyorlar. Yerli halk çekildikten sonra Kartacalılar gemilerinden geliyorlar, altınları sayıyorlar. Eğer yeterli bulmazlarsa yeniden gemilerine çekilip yerlilerin daha fazla altın bırakmalarını bekliyorlar. Peki yerliler daha fazla altın bırakmazlarsa ne yapıyorlar? Vallahi onun hakkında pek bilgi sahibi değiliz. Herhalde bir müddet bekledikten sonra çekip gidiyorlar ve bir daha o limana mal getirmiyorlardır. Sevgili dinleyiciler, Sultan Aziz zamanında Sultan Aziz'in mabeyincilerinden birisinin evi, köşkü şiddetli sel altında kalmış. Köşk yıkılmış, adamcağızın eşyaları, kitapları, hatıraları mahvolup gitmiş. Adamcağız çok perişan olmuş. Sultan Aziz onun bu halini görünce teselli vermek için felaketini şöyle izah etmiş. Kendini üzme, boş yere canını sıkma. Su denilen şey hem el yıkar hem ev yıkar demiş. Sevgili dinleyiciler, bizim bildiğimize göre memleketimizde fes giyme adeti Sultan II. Mahmut devrinde başlamıştır. Halbuki ondan 700 yıl önce de Müslümanların fes giydiğini gösteren tuhaf bir vesika var. Bu vesika 13. Haçlı Seferi'ne katılmış olan meşhur İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'ın veya İngilizce tabiriyle Richard'ın maiyetinde, fakat Richard aslen Anjolu'dur, yani Fransalıdır ve Fransızca konuşur. Onun için genellikle onun ismi Richard diye değil de hep Richard diye verilir. Bunun bir mahiyetinde bu Haçlı Seferi'ne katılmış bir Fransız şairi vardı, Ambroise. Bu Ambroise'ın bu Haçlı Seferi'ni anlatan bir cenknamesi var. Bu manzum hikayede bizzat şahit olduğu Akka muharebesini anlatıyor şair. Ve Haçlılara karşı şehri müdafaa eden Müslümanları tasvir ederken kırmızı serpuşları ile olgun kiraz ağaçlarına benzediklerinden bahsediyor. Evet, işte Fransa Enstitüsü azalarından tarihçi Frank Brentano bu Haçlılar tarihini yazarken bu şiire, Fransızca şiire dayanarak Akka'yı müdafaa eden Müslümanların kırmızı fes giymiş olduklarını açıkça yazmaktadır. Ancak o zamanki fesler nasıldı, çuhadan mıydı, püskülü var mıydı, bunu bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla Müslümanlar Sultan II. Mahmut devrinden çok önce, 700 yıl önce yine fes giymişlerdi. Şahidi Fransız tarihçisi ve Fransız şairi. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.